Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 12. mektup, 3. sualiniz. Cenab-ı Hak musibetleri veriyor, belaları musallat ediyor. Hususan masumlara, hatta hayvanlara bu zulüm değil mi? Tabi öncelikle bela ve musibetlerin, hastalıkların, sıkıntıların insanlara musallat olmasının hikmetlerini ve bu dünya ortamında gönderilmesinin maksatlarını daha önceki suallerde cevaplandırdı üstadımız. Burada özellikle musibetlerin, belaların Cenab-ı Hak tarafından verilmesi ve özellikle de masumlara ve hayvanlara bunların verilmiş olması bir zulüm değil mi? Evet, soru enteresan. Bugün de aşağı yukarı asrımızda bu tür soruları ya aklına gelerek ya da başkalarından duyarak neredeyse herkesin gündeminde olan bir soru. Üstad Hazretleri burada buna kısmen cevap verecek. Risale-i Nur değişik yerlerinde değişik cevaplar da söz konusu. İnşallah biz hem buradan hem diğerinden istifade ederek bu soruya cevap vermeye çalışacağız. El cevap. Haşa, mülk onundur. Mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Birinci cevap bu. Allah-u Teala mülkün sahibidir. Mülkün sahibi de mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Tabi bu insanlarda böyle olmasının bazı yan yönler olabiliyor, yan tesirler olabiliyor. Adam mülkünde adaletsiz, hikmetsiz, maksatsız, hedefsiz tasarrufta bulunabiliyor. Ama öyle de olsa bir adam mülk benim değil mi, mal benim değil mi, istediğim gibi tasarruf ederim diyebiliyor. Allah-u Teala adil-i mutlak olduğundan, hakim mutlak olduğundan mülkünde istediği gibi tasarruf etmekle beraber o tasarruf ettiği mülkünün de faydasına ve maslahatına olarak tasarruf eder. Yani insanlar bazen bir işte hikmetsiz davranabilirler. Ya hiç hikmetli olmadı bu, boşa gitti bu mal, zayi oldu bu yaptığın iş denebilir. Ama Allah-u Teala için böyle durum bir söz konusu değil. Fakat burada üstadımız bize bir kural hatırlatıyor. Her mülk sahibi kendi mülkünde tasarruf etme hakkına sahiptir. Madem lehül mülktür, Allah mülk umumen onundur. Öyleyse malikül mülk yetasarrafu fi mülki keyfe yaşa. Mülkün sahibi mülkünde dilediği gibi, istediği gibi hükmedebilir, tasarruf edebilir kuralına göre Allah-u Teala da mülkü üzerinde istediği gibi tasarruf edebilir. Bizim sitemize bir soru gelmişti. Allah-u Teala niye beni böyle yarattı? Niye beni kadın olarak yarattı? Bana niye sormadı kadın olarak yaratayım mı şeklinde aklına bir soru gelmiş. Biz de ona mesela sen bir ressam olsan ve herhangi bir kağıda istediğin resmi yapsan, oraya insan, hayvan, bitki, böcek, ne bileyim aklınıza gelen her şeyi, manzarayı çizseniz, siz bu resmi yaparken hem kullandığınız boyalara hem de resmettiğiniz şekillere soruyor musunuz? Seni ne yapayım? Seni sayfanın neresine koyayım? Sana hangi rengi, şekli vurayım diye. Çünkü bir şey olmadan ona ne olacaksın diye sorulmaz. Yok ki zaten sorulsun. Bir defa mantıken. İkincisi, mülk sahibi hele hikmetli, hele şefkatli, hele merhametli Allah-u Teala'nın binbir ismi, bütün güzel isimlere sahip olan Allah, elbette bir varlığı var etmekle o varlığın lehine ve menfaatine olan açısından onu tasarruf eder. Meğer o kızımız, bu soruyu soran kızımız ressammış. Tevafuk ve onun bize bu sorumuza karşı vereceği bir cevap kalmadı ve memnun olduğunu ifade etti. Dolayısıyla Üstad Hazretleri insanların hayatlarında sergilediği bir özelliği dikkatlere sunarak mülkün sahibi olan Allah'ın herhangi bir varlığı, herhangi bir mülkünü istediği gibi tasarruf edebileceğini, isterse taş yapar, isterse ağaç yapar, isterse insan yapar, isterse hayvan yapar. Yani bu kainat sarayında sergilediği varlıkları dilediği şekillerde ve suretlerde ve dilediği özelliklerde yaratır. Buna kimsenin itiraz etmeye ya da bir hakkım var deyip de hak iddia etmeye hakkı yok. Biliyorsunuz hak bir alacaktan gelir. Siz bir yere gitseniz, bir iş yapsanız, işinizin karşılığında alacağınız olsa, alacağımı ver kardeşim dersiniz. Alacağınızı eğer az verirse, alacağınız kadar vermezse, benim hakkım sende kaldı dersiniz. Kul hakkına giriyorsun dersiniz. Ama diyelim birisi sizi evine davet etmiş, hiç hakkınız olmadığı halde, size yemekler, ikramlarda bulunmuş, sonra çıkarken birinize bir kese altın vermiş, diğerine iki kese altın vermiş, hediye olarak. Diyebilir mi ki bir kese altın alan, bana neden iki kese altın vermedin, bana bir kese vermekle zulmettin deme hakkına sahip midir? Çünkü bir alacağı bir hakkı yoktur ki, alacağından kesilmiş de hakkı yenmiş olsun. Dolayısıyla bizlerin, varlıkların var olmak gibi bir hakkımız yoktu. Allah bizi lütfundan, kereminden var etti. Öyleyse varlığın kendisi lütuftur. Sonra işte bitkiler yapmış, ağaçlar yapmış, hayvanlar yapmış, insanlar yapmış, cinler yapmış, melekler yapmış ve bizleri, dikkat buyurun, kainatın en değerli varlığı yapmış ve ne yazık ki en değerli varlıkları Allah'a itiraz ediyor. Yani güneş, ay, yıldızlar, çiçekler, bitkiler, hayvanlar, haşa Allah'a bir itirazlar, bir şikayetler yok. Ve neden biz hayvan olduk da insan olmadık diye kendilerine bir hak iddiasında bulunmuyorlar. Ama ne yazık ki en değerli varlık olan insan böyle bir hataya düşebiliyor. Birinci kural, Allah mülkün sahibidir. Mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf edebilir. Bu işin bir defa birinci derecede itikadi anlamda nefsimizi ve şeytanımızı susturan mükemmel bir ders. Ancak insanoğlu sadece inanmakla yetinmiyor. Bunu hikmetlerini de ben anlayayım diyor. Buradaki maslahatlar da, faydaları da anlayayım. Kalbimde tatmin olsun, aklımda ikna olsun, hatta nefsim de ikna olsun, hatta şeytanım da sussun, sesi kesilsin, kısılsın sesi, öyle mükemmel deliller bulayım ki diye arzu ediyor. Onun için üstadımız bu birinci delili verdikten sonra ikinciye geçti. Hem acaba sanatkar bir zat bir ücret mukabilinde seni bir model yapıp gayet sanatkârane yaptığı murassa bir libası sana giydiriyor. Burada dikkatle dinleyelim. Bu eskiden yapılan bir işmiş. Bugünlerde de bazı yerlerde yapıldığını söylediler. Eskiden takım elbiseler veya elbiseler, gömlekler, pantolonlar, takım elbiseler yapılırken insanlar model olarak tutulurdu. Şimdiki cansız modeller değil de canlı model tutulurdu her kalıptan. O insanlar üzerinde elbiseler biçilir, kesilir, ona göre dikilirdi. Dolayısıyla insanların bildiği ve tercihlerin yaptığı bir şeyi örnek veriyor. Adam sabahleyin diyor ki seni günlüğüne, haftalığına veya aylığına ücret mukabilinde tutuyorum. Senin günlüğün 100 lira. Akşama kadar senin üzerinde bir model tasarlayacağım. Oturacaksın, kalkacaksın, yan dön, sağa dön. Sonra üstündeki elbiseleri keseceğim, biçeceğim, küçülteceğim, büyülteceğim. Değil mi yani? Bu bir haktır adamın. Sizi tutmuş. Ücretinizi de peşin vermiş. Dolayısıyla üzerinizde bunları gerçekleştirecek. Dikkat buyurun. Üzerinizde diyor murassa libas. Murassa bir libası ona giydiriyor. Hünerini, maharetini göstermek için kısaltıyor, uzaltıyor, biçiyor, kesiyor. Seni oturtuyor, kaldırıyor. Burada sanatkar olan terzi, sanatını göstermek istiyor sizin üzerinizde. Peki, ücretiniz de peşin vermiş. Sen ona diyebilir misin ki, beni güzelleştiren elbiseyi çirkinleştirdin, bana oturtup kaldırmakla zahmet verdin. İki tane özellik var burada. Bir, bana zahmet veriyorsun deme hakkına sahip değildir. Meşakkat veriyor ona. Oturtuyor, kaldırıyor, bir meşakkat veriyor. İkincisi, onun üzerindeki elbisene değişiklik yapıyor. Öyleyse elbisemi çirkinleştirdin, üzerindeki elbiseyi kötü yaptın deme hakkına sahip olmadığı gibi, bana zahmet verdin deme hakkına da sahip değildir. Çünkü ne elbise onundur, ne de kaldırıp oturmaktan şikayet etme hakkı var, çünkü ücretini peşin almıştır. Öyleyse çektiği zahmetlerden şikayet hakkı yok, çünkü ücretini almış. Üzerindeki elbiseyi değiştirme hakkına, itiraz etme hakkına sahip değil. Çünkü elbise onun değil, zaten işi de oydu. Elbisenin üzerinde kesilip biçilmesine vesile olmaktı. Şimdi insanların yaptıkları bu basit ve hayatın içerisinde gördüğümüz bu olayın hakikate tatbikine bakalım. Aynen öyle de Sani Zülcelal göz, kulak, lisan gibi duygularla murassa, gayet sanatkârane bir vücudu sana giydirmiş. Bizim giydiğimiz elbise şu değil. Esas biz dediğimiz ve bizim elbisemiz dediğimiz kılıfımız, ruhumuzun elbisesi olan cesedimiz, yani bedenimiz. Evet, Allah-u Teala da bana bir beden elbisesi giydirmiş. Onun için üstadımız, beden bizim evimiz der. Onun içinde oturan ise ruhumuz. Öyleyse bizim evimiz, yani bedenimizi, elbisemizi Allah bizim ruhumuza giydirmiş. Mütenevvi esmasının nakışlarını göstermek için seni hasta eder, müptela eder, aç eder, tok eder, susuz eder. Demek ki Allah-u Teala güzel isimlerini bizde tecelli ettirmek için ve bizi de güzelleştirmek için bize hastalık, sıkıntı, bela ve keder verirmiş. Öyleyse onların bizde tecelli etmesi bizim aleyhimize değil, bizim zararımıza değil yani. Çünkü Allah-u Teala'nın o güzel isimlerinin tecelli ettiği nispette biz de güzelleşiyoruz. Nasıl ki bir sanatkar bir sanatını bir eserde gösterse bir sanat değerinde. Ama iki sanatını gösterse iki sanat değerinde. Peki 10 sanatını sergilese aynı şey 10 sanat değerinde oluyor. Demek Allah-u Teala bizi bütün esmasına mazhar etmek için, bizi güzelleştirmek için bize açlık, susuzluk ya da bize sıkıntılar, kederler, ızdıraplar veriyor. Güzel bir örnek. Mesela diyor ki, Şafi isminin sende tecelli etmesi için sana hastalık veriyor. Niye hastalandırdı Allah beni? Hastalandırıyor ki hastalandıran ismi tecelli etsin. Ha demek ki Allah-u Teala'nın hastalandıran diye bir ismi var. O isminin tecelli etmesi için bende hastalanmam gerekiyor. Hastalığımı anladım. Ha demek ki benim Rabbim hastalandıranmış. Sonra Şafi ismi tecelli ettiriyor. Şimdi Şafi isminin tecelli etmesi için bir insan ne olması gerekiyor? Hasta olması gerekiyor. Hasta olmayan bir insanda Şafi ismi nasıl tecelli edecek? Mesela hastalık açısından. Veya bir adamı susadı. Allah onu susattı. Susuradı mı diyelim? Susadı diyor. Susamak değil mi? Susadı. Peki bu susamış insanın susuzluktan kurtulması için ona su ikram ediyor. Ve bu susuzluğu gideren Allah tecelli ediyor bizde ismi. Evet. Hatta Kur'an-ı Kerim'de hastalandıran Allah, bizi güldüren Allah, beni sulayan Allah, susuzluğumuzu gideren Allah. Bunlar Allah'ın isimleri. Her biri Kur'an'da ifade ediliyor. Demek ki Allah-u Teala'nın bizde güzel isimlerini tecelli etmesi için hastalık, bela, musibet, sıkıntı ve keder veriliyormuş. Şimdi bu açıklamaya göre yukarıdaki soruya dönelim. Allah-u Teala musibetleri veriyor, belaları musallat ediyor. Hususan masumlara, hatta hayvanlara bu zulüm değil mi? Hayır. Allah-u Teala o varlıkların derecesini, kıymetini âli etmek, yüceltmek ve onlara kalite ve değer katmak istiyor. Bütün esmasının farklı özelliklerini tecelli ettirerek her varlığı o bulunduğu dereceden daha yüksek derecelere ve makamlara çıkarmak istiyor. Aslında bununla ilgili çok orijinal örnekler var. Üstad Hazretleri aşağıda bunları Çok özet bir şekilde verecek inşallah. Orada bazı örnekleri de vermeye çalışacağız. Mütenevvi esmasının nakışlarını göstermek için seni hasta eder, müptela eder, aç eder, tok eder, susuz eder. Bu gibi ahvalde yuvarlatır. Mahiyeti hayatiyi kuvvetleştirmek ve cilve-i esmasını göstermek için seni böyle çok tavırlarda gezdiriyor. Sen eğer desen beni ne için bu mesaibe müptela ediyorsun? Temsilde işaret edildiği gibi 100 hikmet seni susturacak. Şimdi burada zatenden sonra söyleyeceği üstadımızın her bir kelimesi bu bela, musibet, hastalık ve kederlerin ayrı bir yönüne dikkat çekiyor. Mesela zaten sükun ve sükunet, atalet, yeknesaklık, tevakkuf bir nevi ademdir, zarardır. Yani insanlar hiç hareket etmeseler, hiç sıkıntı, keder çekmeseler daha mı iyiydi? Hayır. Daha iyi olmazdı. Bu dünya imtihanında bu insan denilen Allah'ın en antika sanatının cennet gibi yüce alemlerde en yüksek mertebeleri kazanması, Allahu Teala'nın o sonsuz esmasının sonsuz güzelliklerine mazhar olması ve bir çekirdek halinden ağaç haline intikal etmesi için sakin olmaması lazım. Onun için sükun, sükunet, atalet, yeknesaklık, tevakkuf bir nevi ademdir. Mesela buradan yola çıktınız. Nereye gidiyorsunuz? Kabe'ye. Yolda durdunuz. Yolculuk devam ediyor mu? Bitti mi? Durdunuz. Gitmiyorsunuz. Devam etmesi için ne yapmanız lazım? Hareket etmeniz lazım. Durdu araba. Yani zahiren yolcu gibisiniz ama durdu araba. Bakın arabanın durması bir defa arabanın hareketini durdurdu. Arabanın hareket halinde olması lazım ki araba olduğu anlaşılsın. Yoksa kasa olur. Demek ki hareket her zaman güzeldir. Durmak aslında hakikat noktasında ademdir. Bir iş yapmamak yani. Bir iş yapmıyorsun. Ve hareket olmadığı için de neticesi yok. Yolculuğa devam etmiyorsunuz. Durdunuz. Öyleyse yolculuğa devam etmeniz lazım ki Kabe'ye yaklaşmaya devam edesiniz. Durduğunuz an Kabe'ye yaklaşmak bitmiştir. Aranızdaki mesafe azalmaz. Hareket etmeniz gerekiyor. Bir insanın bir organını, mesela kolunuzu bir ay çalıştırmayın. Şöyle tutun, bağlayın bedeninize. Bir ay sonra kaldıramazsınız. Çünkü onun sakinliği, sessizliği, hareketsizliği onun bütün kaslarını eritir ve artık kolunuz çalışmaz hale gelir. Hayat böyle. Allahu Teala nasıl maddi alemde bizim hareketle, bazı sıkıntılarla, iş yapmakla onu kemale erdiriyor, kalite katıyor. İşte dünya imtihanında Cenab-ı Hak bizim başımıza getirdiği hastalıklar, belalar, musibetler de bizim hayatımızı harekete geçiriyor. Ne diyor? Hareket ve tebeddül vücuttur, hayırdır. Hayat harekatla kemalini bulur, beliyat vasıtasıyla terakki eder. Mesela bir tane bununla ilgili Peygamberimiz Aleyhisselam'dan bir örnek verelim. Peygamberimiz buyurmuş ki, nasıl demirin pasını körüğün içerisindeki ateş alır, yok eder, dikkat buyurun. Orada ateşin içerisine atılması normalde zahiren demirin aleyhine gibi algılanabilir. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam burada çok harika bir hakikate dikkatlerimizi çekiyor. İşte insanların başına gelen hastalıklar da, belalar ve musibetler de insanın ruhuna girmiş olan o pasları, o kirleri arındırıyor, temizliyor. Emin olun, demirin pasını o ateşten daha güzel alacak bir sebep yoktur dünyada. Var mıdır? Her şeyle temizliyor o pasını. Demek ki Cenab-ı Hak nasıl dünya yüzünde varlıkları temizlemek için farklı farklı malzemeler kullanıyoruz. Kimini suyla yıkıyoruz, kimini ateşle yıkıyoruz, kimini havayla vesaire değişik şeylerle temizleme yoluna gidiyoruz. Mesela siz tozu bu şeyle temizlersiniz. Havayla temizlersiniz değil mi? Veya suyla temizlersiniz. Dolayısıyla Allahu Teala da insanın ruhunda ve bedeninde ahlaki olan dini olan o hastalıklarımızı, o kirlerimizi, o şeyle manevi hastalıklarımızı maddi hastalıklarla Cenab-ı Hak arındırıyor ve bizi tabiri caizse rafine ediyor. Ahirete temiz götürmek istiyor. Bu günahkarlar için, bu hatalı olan insanlar için. Peki hatasız dedi yukarıda, masum insanlar ve hayvanlarla ilgili durumları da şuna benzetiyoruz. Bir çekirdeğin zahiren ambarda durması sükunettir. Peki iki çekirdek olur mu? Bir çekirdek ambarda 1000 sene kalsa? Hayır. Peki bu çekirdeği siz zahiren ona meşakkat yerinden aldınız. Sonra götürdünüz toprağın altına attınız. Yetmedi üzerini de toprakla kapattınız karanlıkta. Bir de su döktünüz. Ne kadar büyük zahmet veriyorsun değil mi? Ama o çekirdeğin günahkar olduğu, hatalı olduğu ve bunun aleyhine olduğu anlamına gelmez bu. Bu çekirdeğe bir hayırdır, bir menfaattir, bir faydadır. Ama siz çekirdeğe akıl verseniz ve bunun da hakikat tarafını bilmese size kızacak. Niye bana zulmediyorsun, ben ambardan çektin aldın rahatım iyiydi orada diyecek. Ama bunun hikmetli sahibi, rahmetli ve şefkatli sahibi o çekirdeğin ağaç olması için alıp ambardan çekirdeği toprağa atıyor. Peki ağaç oldu, niye kesiyorsun dallarını, niye buduyorsun? Ağaç genç kalsın diye, verimi bol olsun diye. Sonra zaman zaman gözünü yaşartıyorsun, zehir atıyorsun. Niye? Kurtlardan, böceklerden korumak için. Bakın, ağaca yaptığımız zahmetlere sağını solunu kesiyorsun, buduyorsun. Allah-u Teala, haşa, bir bahçıvanın bir çekirdeğe yaptığı şefkat kadar kullarına şefkatli olmasın mı? Yani biz mantıken bir çiftçinin, bir bahçıvanın bitkiler üzerindeki tasarrufatını bitkinin menfaatinadır ya ben bilmesem de diye itimat edebiliyoruz da toprağa gömmesinden rahatsız olmuyoruz, çekirdeğin aleyhine değildir diyoruz da haşa, sonsuz rahmet ve merhamet sahibi olan Zat-ı Zülcelal mi kullarının başına verdiği bela musibetlerde onların hayrına ve rahmetine olmasın, onları haşa dilemesin, istemesin değil mi ya? Bilmesek de anlamasak da diyeceğiz ki Allah rahimdir. Kur'an-ı Kerim'de 114 yerde kendini Rahman ve Rahim isimlerle tavsif eden Zat-ı Zülcelal ve Zülcemal ve Zülkemal elbette kullarına verdiği bela, musibet ve sıkıntılarda onların menfaatleri nedir? Asla onlara zarar vermek için, hatta kirli olmaları gerekmiyor, günahkar olmaları gerekmiyor. Nitekim peygamberlerin günahları olmadığı halde en ağır meşakkatleri, en büyük musibetleri Allah onlara vermiş. Eğer Allah bu musibetleri haşa kulların aleyhine vermiş olsaydı en sevdiği kullarına o musibetleri verir miydi? Demek ki masum ve mazlum insanların başına gelen bela ve musibetler onların aleyhine değil, onların lehinedir. Onun için diyor, beliyat vasıtasıyla terakki eder. Siz çekirdeği toprağa gömmekle, ona bela vermekle zahiren bela veriyorsunuz. Ama o ağaçlığa terakki ediyor. Dalını budağını kesiyorsunuz, verimini artırıyorsunuz. Hakikaten üstadın birinci mektupta verdiği bir örnek var. İnsan gibi diyor, mertebe-i hayat, bitki gibi diyor, mertebe-i hayatın en aşağısında olan bu bitkileri böyle toprağın altına gömerek, bu belaya sokarak, böyle ağaç mertebesine çıkaran Allah, insan gibi hayat mertebesinin en yükseğinde olan bir varlığı böyle bela ve musibetlerin altına gömmekle acaba nasıl bir varlık yapar? Bir hesap edelim bakalım. Onun için bela, musibet istenmez ama gelirse bileceğiz ki bu bizim aleyhimize değil, bizim menfaatimize ve faydamızadır. Hani bir marangoz eline bir odun parçası alıyor, sağını solunu kırıyor, kesiyor, biçiyor, hatta içini deliyor değil mi? Gözlerini deliyor, karnını deliyor. Ne yapıyorsun sen kardeşim? O tahta parçasından, odun parçasından estetik değeri çok yüksek olan bir sanat eseri çıkarıyor. Bakın. Bir heykel tıraş, kaba saba bir taşı, bir kaya parçasını alıyor, vuruyor sağına, soluna, kesiyor hatta çekişlerle. Ama bakıyorsunuz çok antika bir sanat eseri ortaya çıkarıyor. Demek ki onun başına gelen bela musibetler o taşın, o kaya parçasının bulunduğu halden daha yüksek bir hale terakki etmesi içindir. O odun parçasının da antika bir sanat eseri olması içindir. O zaman şöyle düşünmek lazım. Allah bir hastalık verince demek ki Cenab-ı Hak benim ruhuma, benim hayatıma kalite, değer katmak istiyor. Beni bir krat daha elmas değerimi artırmak istiyor diye düşüneceğiz. Önce şükredeceğiz. Bakın bu önemli. Önce şükredeceğiz. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Sen beni bu insanlık mahiyetinden ayrı olarak ayrıca insanlık mahiyetimi de bu insanlık mahiyetini vermekle beraber insanlık mahiyetimde daha bir üst seviyeye çıkmam istiyorsun. Onun için bunu bana verdin. Sana şükrediyorum, hamd ediyorum. Çünkü bana yeni bir nimet daha vereceksin. Şükür nimet içindir. Demek ki bela bana yeni nimetleri verecek, yeni lütufları ihsan edecek. Öyleyse şükür gerekiyor, teşekkür gerekiyor. Hatta diyor, cilve-i esma ile muhtelif harekata mazhar olur, tasaffi eder. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, gözleri görmeyen birisine demiş ki, Peygamber Efendimiz aleyhisselam kim demiş bir kulunun, Allah bir kulunun bir organını alırsa, bir başka hadiste iki organını alırsa ona cenneti verir buyurmuş. Bir kadıncağız, sahabiye annemiz, Sara gibi bir hastalığa tutulurmuş zaman zaman. Ve Sara gibi o hastalığa tutulduğunda da tabii rahatsız oluyor. Peygamberimiz aleyhisselam demiş ki, ya Resulallah, dua lütfetseniz de Allah-u Teala benden bu hastalığı alsa. Peygamberimiz demiş ki, İstersen dua edeyim, Allah senin hastalığın senden alsın. İstersen bu hastalık sende kalsın, cenneti alasın. Hangisini istersin? Annemiz demiş ki, ya Resulallah, hastalık bende kalsın. Cenneti alayım. Yalnız bu hastalık bana geldiğinde üstüm başım açılıyor, mahrem yerlerim görünüyor. Dua buyurun, bu yerlerim açılmasın bir daha o hastalık geldiğinde demiş. Neden? Çünkü bu hastalıklar bizi daha saflaştırıyor. Daha safileştiriyor. Bakın günümüzde adam bir kilo etin vitaminini bir tablete sıkıştırıyor. Bir tablet. Bir ton yiyeceğin gıdasını bir tablete sıkıştırıyor. Saflaştırıyor ya. Demek ki Allah-u Teala manevi olarak da bize bir kalite katmak istiyor, değer katmak istiyor. Onun için daha saf, daha saf, daha da safın saf hale getirmek için Allah-u Teala bu hastalıkları, bela ve musibetleri bize başımıza getiriyor. Hatta kuvvet bulur, inkişaf eder. Bizim memlekette bazı ağaçların, ben gördüm bahçıvanlar, böyle ince çıkar giderken tam tepesinden keserler. Ya ben birisine sordum, dedim ya çıksın kesin. Yok dedi, bunun tepesini keserim ki alttan dallar çıksın, kalınlaşsın. Yoksa incecik olur, yukarıda meyveler çıkınca ağaç kırılır. Bak şimdi, o başını kesiyor, ağaç daha, bakıyorsun alttan 10 tane, 20 tane kök çıkıyor yanlardan. Bu sefer ağaç bir dal iken 20 oluyor ve gövdesi kalınlaşıyor. Bakın biz de yapıyoruz. Demek Allah-u Teala da biz kullarını şefkatiyle, merhametiyle adam bakmasın gidiyor burnunun dikine derler ya. Burnunun dikine delikanlı gidiyor günaha. Cehenneme düşecek. Allah onun yolunu kesiyor. Hastalık veriyor. Aczini, fakrini, zaafını, kul olduğunu, ölümlü olduğunu hatırlatıyor. Ama öyle bir dallar çıkıyor ki ondan sonra o burnunun dikine uçuruma gidecek o delikanlı bakıyorsun emsallerine göre gayet dindar, gayet samimi, gayet yardımsever ve ölümü ahirete düşünen hale geliyor. Şimdi bu hastalık bunun imanını kuvvetleştirdi. Hayatına kalite ve değer kattı. Bu şimdi ne demesi lazım? Anlamasak da bilelim ki Allah kullarına asla zulmetmez ve asla onların aleyhine bir harekette, bir tavırda bulunmaz. Evet, kendi mukadderatını yazmasına müteharrik bir kalem olur. Mesela sabreden kulun başlar, bu sabırlı bir kul yazar insana. Bu sabırlı bir kul, bu Allah'tan gelen nimet şeyleri, hastalıkları, musibetleri, belaları Allah'tan bilen bir kul.
enaniyeti kırılıyor adamın. Bu sefer mütevazi bir kul. Gururu kırılıyor adamın. Değil mi? Enaniyeti, gururu, benliği. Ha ya meğer benden değilmiş ya. Adam bakıyorsunuz, ben kazandım diyor. Malının bir kısmını alıveriyor Allah-u Teala. İflasın eşiğine geliyor. Aman ya ne yaptım ben diyor ya. Hemen kendinden bildiği nimetleri Allah'tan bilmeye başlıyor. Bu sefer nimetleri Allah'tan bilen kul diye yazmaya başlıyor. Hayatımız bir kalem, zaman bir sayfa, hayatımızla o sayfaya neler yazıyoruz neler. Evet, böylece diyor, vazifesini ifa eder, ücreti uhreviyeye kesb istikak eder. Üstad Hazretleri sorunun cevabını burada bitiriyor, başka bir şey geçecek, onu okumadan özellikle masumlara, hayvanlara gelen bela ve musibetlerle ilgili üstadımızın iki nakilde bulunmak istiyorum. Birisi, özellikle hayvanlarla ilgili olanı önce söyleyelim. 17. sözde Üstad Hazretleri, hayvanların başına gelen bela, musibet, zahmet ve sıkıntılar, onlar için nasıl rahmet olduğunu şöyle ifade ediyor. Evet. Sani-i Kerim, nasıl vazife uğrunda mücahede işinde telef olan bir nefere, bakın burada yine o nefere gelen, hani bu adam burada, bu günümüzde de yani bakıyorsunuz bir askerimiz, Müslüman bir askerimiz, bir polisimiz bir şeye suikaste kurban gidebiliyor. Veya herhangi bir bomba patlatması, Allah muhafaza, bedeni paramparça yapılabiliyor. Yani değişik nedenlerle Allah muhafaza şehitlerimiz olabiliyor. Zahiren bu o şehidimize, onun akrabalarına, onun yakınlarına, hatta o olayı duyan diğer insanlara ve Müslümanlara sıkıntı veriyor. Gözlerini yaşartıyor, kalbini sızlatıyor, ciğerlerini sızlatıyor. Ama bakın Allah-u Teala, tabii ona zulmeden insan o zalim cezasını çekecek. O zalim ve zalimler cezalarını çekecek. Dünyada, kabirde, haşirde ve cehennemde. Tevbe edip pişman olurlar. Allah bağışlar, ona biz karışmayız. Ama şu haliyle durum bundan ibaret. Fakat Allah-u Teala o yarım saatlik sıkıntı nedeniyle şehit olan bir nefere Cenab-ı Hak neyi veriyor? Şehitlik gibi bir rütbeyi veriyor. Şehadet rütbesini veriyor. Ki peygamberlikten sonraki en büyük makamlardan birisi ve 40 yılda kazanılacak velayet mertebesini 40 dakikada bir şehide kazandırıyor Allah-u Teala. Şimdi bu zahiren onun başına gelmiş bir bela gibi değil mi? Bir musibet gibi. Ama hakikat noktayı nazarından ne kadar büyük bir fazilet onun için, ne kadar büyük bir rütbe. Şimdi bu insan mazlum, bu insan masum. Haşa bu durum ona zulüm müdür, rahmet midir? Üstadımız diyor ki şimdi diyor ona sorulsa, kabrin arka tarafına gidilip sorulsa, denilse ki sen bu bela, musibeti, sıkıntıyı çektin yarım saat, bir saat neyse, nasıl? Çektiğin sıkıntıyla aldığın mükafatı bir değerlendirsen, o diyecektir ki çok az bir zahmetle çok büyük bir mükafat elde ettim diyecek. Şimdi aynı benzeri bir durumu hayvanlar için Üstad Hazretleri örnek veriyor. Kurban olarak kesilen bir hayvana, ahirette bir koyuna, ahirette cismani bir vücudu baki vererek, Allah Allah, koyun. Hani bazı şeyler var böyle, serü tesi çok üzülen insanlar var, hayvanları yere yatırmaya kıyamazlar. Hele kesilmesine dayanamazlar, bayılırlar, öyle insanlar var. Ama bu koyunun aleyhine değil, sen niye ağacın dallarını kesiyorsun? Niye sen elmayı kesip yiyorsun? Vay bak, elmayı kesip yemek nasıl helalse, ağacı kesmek nasıl helalse, hayvanı kesmek daha helal kılmış yani. Ama Allah o hayvanın çektiği sıkıntıyı, o hayvanın aleyhine değil, hayvanın da kesenin de lehine olarak Allah-u Teala sonsuz rahmet ile muamele buyuruyor. Bakın diyor ki, ahirette cismani bir vücut baki, bir defa o hayvana ebedi baki bir elbise, beden giydirecek, cennete layık bir beden giydirecek ve kurban olarak kesilen bir koyunu sırat üstünde sahibine Burak gibi bir bineklik mertebesini vermekle mükafatlandıracak. Aynı zamanda o koyunu kesen insana da onu Burak yapacak, kesen insanı da o hayvanı Burak yaparak mükafatlandıracak. Hem hayvanı mükafatlandırıyor hayvana nimet vermekle, hem de keseni mükafatlandırıyor o hayvan ona binek yapmakla. Şimdi dikkat buyurun. Öyle de sair zîruh ve hayvanatın dahi, yani ruh sahibi ve diğer hayvanlardan ne kadar varlıklar varsa, hepsi kendilerine mahsus vazife-i fıtri rabbaniyelerinde. Yani bazı hayvanlar var ki çektikleri sıkıntılar, ya o köstebekler var toprağın altında. Aman ya Rabbi, sabahtan akşama toprak dürter. O tahta delenler var, tak tak tak tak tak, o şeyler ne kadar zahmet çekiyorlar. Ağaç kakanlar. Ya hayvanlara bir bakın, çektikleri zahmetler. Ama Allahu Teala'nın verdiği görevi yapıyorlar. Fıtri amellerin. İşte o fıtri amellerini yerine getirirken yaptıkları o hareketler onların ibadetleri, ubudiyetlerinin göstergeleridir. O diyor, fıtri ubudiyetlerini yapmalarında bir, ve evamiri subhaniyenin itaatlerinde telef olan. Ha, şimdi Allahu Teala kışa doğru bir kış, bir soğuk veriyor. O soğuktan önce Allahu Teala emrediyor, o bütün sinekleri, böcekleri, o nazik nazenin yavruları öldürüyor. Şimdi onlar telef oldu mu? O hayvanlar. He, telef oldular. Zahiren. Hayvanların hiç suçu yoktu. Masumdu. Allahu Teala'nın verdiği görevde dört dörtlük yerine getiriyorlardı. E peki bunların başına gelen bu olay, işte onların telef olmalarında, bir üçüncüsünü daha söyleyecek, ve şiddetli meşakkat çeken zîruhların, mesela biz o hayvanları kullanıyoruz, bizim emrimize vermiş Allahu Teala, hizmetimize vermiş. O mesela atları, o merkepleri, hani bir insanların o köpekleri, o koyunları, onları biz ne kadar çok şey işlerde çalıştırıyoruz değil mi? Hizmetlerimizde kullanıyoruz, sıkıntı çektiriyoruz onlara. İşte bütün o hayvanların her türlü başlarına gelen maddi manevi sıkıntılarda, kederlerde, evet, onlara göre bir çeşit mükafat-ı uhrevi ruhaniye ve onların istidatlarına göre bir nevi ücret-i maneviye, o tükenmez hazine-i rahmetinden bayit değil ki bulunmasın. Yani sonsuz rahmet sahibi olan Allah, o hayvanların bir kısmını bedenleriyle beraber cennetine alacak, bir kısmının da ruhlarını ebedi cennetine alacak. Ebediyen o hayvanların istidatlarına uygun onları mükafatlandıracak. Çektikleri zahmetler rahmetlere, sıkıntılar da nimetlere inkılap edecek inşallah. Allah zayi etmeyecek ya. Demek ki Allah hem mülkünde istediği tasarruf edebilir. Bu Allah'ın hakkıdır. Hiçbir varlığın Allah'tan bir alacağı yoktur ki alacağım vermesin desin, vermedi desin. İki, Allah bütün esmasının güzelliklerini ona tecelli ettirmek, ona kalite ve değer katmak, onun biri bine çıkarmak istiyor. Bir de ebedi alemde bu çektikleri sıkıntılara, zahmetlere karşı ebediyen onları mes'ud eyleyecek. Bir şey daha, üstadımız deprem münasebetiyle buyuruyor ki, bu depremde diyor bazı masum insanların da diyor zalimlerin yüzünden başımıza bela geldi. Hani zulüm zalimlerin yüzünden geliyor. Tamam. Allah-u Teala adaletiyle, lütfuyla onu rahmete çeviriyor mazlum insanlar hakkında. İnsanlar zulmediyor, zalim oluyorlar. Ama Allah hikmetiyle hem o zalimleri cezalandırıyor, hem de mazlumların diyor, böyle musibetlerde zarar gören, malları telef olan ve canları telef olan insanları Allah nasıl muamele ediyormuş? O diyor masumların telef olan mallarını sadaka sayıyor Allah. Ya adamın bir evi gitti. Zaten bir evi vardı. Başka evi yoktu. Bir evini sadaka sayıyor. Bir adamı kendi iradesiyle bıraksaydınız, ömür boyu o tek evini sadaka verir miydi? Çok zor. Ha, binde bir vardır belki. Hani adamın tek evi var, başka evi yok. O evini de sadaka vermiş. Var, olabilir yani. Hani Ebu Bekir Sıddık Efendi gibi insanlar vardır. Az da olsa. Ama çok nadir. Allah-u Teala onun bir tek evini kendi hakkında sadakaya çeviriyor. Peki telef olan canları, onlar da dur şehitlik, bir nevi şehitlik rütbesiyle Allah onları mükafatlandırıyor. Onun için sorun başına döndüğümüzde o masumların ve o hayvanların başına gelen belalar, musibetler, bırakın zulüm olmayı, rahmet üstüne rahmet, nimet içinde nimet, hikmet içinde hikmet. Maşallah. Bu imandır işte. Biz imanımızı tazelendiriyoruz. Allah hakkında suizanları temizliyor Üstad Bediüzzaman. Allah'ın her fiilinde binler hikmeti vardır dedirtiyor. Bu evliyalıktır işte. Bakın bugün bu sohbeti dinleyen kardeşlerimiz bu haleti ruhiyeyi devam ettirse asli evliyalık. Evliyalık bu işte. Her şeyde rahmetin izini, özünü görmek evliyalıktır. Ya evliyalık illa böyle suda yürümek, gökte yürümek, ateşte yanmamak değil yani. Hakiki evliyalık bu işte. Evet, işte münakaşanızın içindeki 3 sualinizin muhtasar cevapları bu kadardır. İzahları 33 adet sözlerdedir. Aziz kardeşim, sen bu mektubu eczacıya ve münakaşa işitenlerden münasip gördüklerine oku. Evet. Bediüzzaman Hazretlerine talebe olan ve onun eserlerini okuyup istifade eden kardeşlerimizin bir görevi de hem kendi imanını kurtarmak, imanını kuvvetlendirmek, hem de başkalarının imanının imdadına yetişmek. Ha nasıl yani? Ha bir insan açlıktan ölmek üzere olsa, sizin de ambarınız dolu, eviniz dolu nimetler olsa, sadece karnınızı doyurmakla mı kalırsınız? O açlıktan ölmek üzere olan insana da ulaştırmak göreviniz midir? Madem dünya hayatını kurtarmak bu kadar önemlidir, acaba ahiretini kurtarmak için ruhuna atacağımız bir nimet ne kadar değerli olur? Onun için Peygamberimiz demiş ki, sizden birinizin vesilesiyle bir insanın imana ermesi, üzerine güneşin doğup battığı her şeyden senin için daha hayırlıdır buyurmuş. Peygamberimiz aleyhisselam. Onun için diyor üstadımız, sen diyor bunu Eczacı Efendi'ye ve diğer münakaşa işleyenlere oku. Ya bu problemi dünyada yaşamayan insan var mı? Herkes bu problemle baş başa. Öyleyse her insana her şekilde bu hakikatle ulaştırmak bizlerin görevi. Yarın bir vesileyle dostlarımız açacağız bunu, böyle bir soru aklıma geldi, ne dersin deyip. Geçen bana biri böyle bir soru sormuştu. Sonra böyle bir cevap verdi birisi diyerek bir bahaneyle bu hakikatleri paylaşacağız. Gençler, genç arkadaşlarına, bizim ihtiyarlar da ihtiyar dostlarına paylaşacaklar inşallah. Benim tarafımdan da yeni bir talebe olan eczacıya selam et de ki, mezkur mesail gibi dakik mesail-i imaniyeyi mizansız mücadele suretinde cemaat içinde bahsetmek caiz değildir. Evet, bir ölçü daha. Bir yerde size bir şey soruyor. Açıklamaya başladınız, adam işi mücadeleye getirdi. Aman diyor, üstad dediği zaman. Mücadele tarzında, münakaşa tarzında, ben haklıyım, sen haksızsın tarzında imani konuları tartışmayın. Hem tartışanlara, hem dinleyenlere zarar verir. Aman mücadeleye çekmeyin. Yanınıza alın adamı. Fikir alışverişinde bulunalım. Sen fikirlerini söyle, ben fikirlerimi söyleyeyim. Eğer hak senin elinde çıkarsa ben itaat edeyim, ben uyayım. Hak benim elimde çıkarsa sen uy, sen itaat et. Ya da bir müddet düşünmeye terk edelim. Fikirlerimizi söyleyelim, biraz düşünelim. Sen benim dediklerimi düşün, ben senin dediklerimi. Münakaşa tarzında caiz değil diyor Üstad Bediüzzaman. Onun için bazen çok yüksek sesle, gürültülü, bağırarak olmaz. Zarar verir. Karşıdaki adam senin haklı bilse bile asla sana itaat etmez ve senin haklı olduğunu söylemez. Çünkü iş inada binmiştir. İş fikir alışverişinden ve istifade etmekten çıkmış, artık benim fikrim doğrudura gelmiştir. Orada konuşmak ve o mevzuyu tartışmak caiz olmaz diyor. Değil mi? Cemaat içinde diyor, tartışmak caiz değildir. Mizansız mücadele olduğundan tiryak iken zehir olur. İlaç iken zehir olur. Ne gibi? Su ilaçtır. Ama hasta bir adam ameliyattan çıkmış içemez diyorlar değil mi? Doktorlar bazı hastalar diyorlar ki içerse ölür. Ona haram. İlaç al bu ki. Demek ki ilaç iken adam hastalanmış, manen hasta yani. Nasıl böyle? Kin, nefret, öfke. Bir kaşık su da boğacak sizi. Aman ha. Sükunet. Karşılık vermeyin. Öfkenizi yutun. Çünkü adam ölecek. Ya benim vereceğim ilaç olsun. Su da olsa vermeyeceksin. Evet, dinleyenlere, diyenlere, dinleyenlere zarardır. Diyenlere, dinleyenlere. Belki böyle mesail-i imanenin itidali demle, son derece nazik, şefkatle, merhametle, usulüne uygun, kızdırmadan, kızmadan, güzel örneklerle, elden geldiği kadar, hatta bazen susmak da gerekiyorsa susmak, dinlemek gerekiyorsa dinlemek, itidali demle. Başka? İnsafla bir müdavele efkar suretinde bahsi caizdir. İnsafa bir örnek verelim. Üstad kendisi diyor. İnsaf nasıl olurmuş? Mesela bir mevzuda sen A diyorsun, adam B diyor. Bunun insafı şuymuş. Eğer hak, doğru karşıdaki muhatabımda çıkarsa kabul edeceğim, bir de teşekkür edeceğim. Çünkü bilmediğim bir şey öğrendim. Eğer benim dediğim çıksaydı zaten bilmediğim bir şey öğrenmeyecektim ki. Bildiğim şey çıktı. Ayrıca gurura girme ihtimali de var. Baksana benim dediğim çıktı. Havaya girmediği ihtimali var. Enaniyeti, gururu, benliği de harekete geçebilir. Allah muhafaza. Dolayısıyla insaf ehlinin özelliği, eğer hak muhatabın elinde çıkarsa memnun olacak, teşekkür edecek, Allah razı olsun. Yoksa diyor insafsızdır. İşte insaf ile böyleymiş. %50 haklı olma ihtimalini vermek de insaf diyorlar. O da haklı olabilir, bir dinleyin bakalım. Demek de insafmış. Yarı hak ona veriyorsun. Yarı demek çünkü nasıl? Yarıdan geliyor. Evet. Müdavele-i efkar, fikir alışverişinde bulunmak suretinde bahsi caizdir. Ve de ki eğer senin kalbine, dikkat buyurun, bu önemli. Eğer senin kalbine bu nevi mesailde şüpheler gelirse o sözlerden de cevabını bulmazsan hususi bana yazarsın. Arkadaşlarımız eğer soruların cevaplarını bulamazlarsa Risale-i Nur'u okuyacağız. Risale-i Nur'da var, biz bulamadık veya yok. O zaman bu işin uzmanı abilerimize, hocalarımıza soracağız. Cevaplarını alıp onlarla paylaşacağız. Hem Eczacı'da ki merhum pederi hakkında gördüğü rüya için hatırıma şöyle bir mana geldi ki merhum pederi doktor olmak münasebetiyle çok salih ve mübarek, belki veli insanlara faydası dokunmuş ve ondan memnun olan ve menfaat gören o mübareklerin ervahları onun vefatı hengamında kuşlar suretinde en yakın akrabası olan oğluna görünmüş. Onun ruhuna şefaat kârâne bir hoş amadin evinden bir istikbal ettikleri hatırıma geldi. Yani bir abimiz bir rüya görmüş. Rüyasında kuşlar, bol kuşları görmüş. Üstad Hazretleri de bu rüyayı sormuş. Üstadımız da diyor ki senin baban doktor olduğu için dünyadayken birçok Allah'ın sevgili kullarına doktorluk münasebetiyle ilaçtır, tedavidir, tavsiyedir, faydası olmuş. Dolayısıyla onların da birçoğu ahirete göçmüşler. Baban vefat ettiğinde onları Cenab-ı Hak kuşlar suretinde ruhlarını göndererek hem babana şefaatçi oluyorlar hem de ona hoş geldin diyorlar. Allah-u Teala da sana bu durumu kuşlar suretinde göstermiş. Hiçbir şey zayi olmuyor. O gece burada beraber bulunan bütün dostlara selam ve dua ederim. Aleyküm selam diyelim biz de. El-Baki huvel-Baki Said Nursi rahmetullahi aleyh. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة